Siyaset.
Buna tak denemez. Herkesin de aşağı yukarı artık öğrendiği üzere koşullu ceza indir.
Sağın dilini kullanmaya gelince, biz sol ve sosyal demokrat bir partiyiz. Bizim sağda çözüm aramak yerine solun değerlerini topluma anlatmak, hatırlatmak ve benimsetmek gibi bir görevimiz var.
Ekonomi.
Türkiye ekonomisi bugün yaşadığı sorunları zaten yaşayacaktı. Amerika ile olan uluslararası siyasetteki gerilim yaşanacak olanları hızlandırdı ve toplu halde yaşanmasına neden oldu.
Teknoloji.
Video öyle bir aldı başını gitti ki mesela şu andaki çocuklar özellikle internette arama motoru olarak Google'ı değil YouTube'u arama motoru olarak kullanıyorlar.
Tarih.
Atatürk'ün sanki biyografisini anlatıyormuş gibi yalanlarla, iftiralarla dolu kitaplar türemeye başladı. Bir alternatif tarih yazmaya çalışıyorlar.
Türkiye'de lise mezunlarına sorsak Mondros nerededir diye muhtemelen giren sayısı herhalde çok fazla olmayacaktır.
Hatta magazin.
Aslında normalde de sokağa baktığımız zaman içeriğinin ne olup olmadığını fazla fark etmeden de el çırparak aynı ritimle bol bol İstiklal Caddesi'nde bile bir yolda geçerken duyuyoruz, çalıyorlar. Bir başka hanımefendi de kendi alışkanlıklarına uygun şekilde icra etmiş. Burada çok aksi bir şey görmüyorum açıkçası.
Fotoğrafın tamamına bakmak için adresiniz RSFM. Ahu Özyurt'la fotoğrafın tamamı salı hariç hafta içi her gün 15'te RSFM'de.
Bu haftayı da bitirdik. 14 Aralık 2018, Aralık ayının da yarısını tamamladık. Artık yılın son 15 gününe giriyoruz. Bu cuma günü hem kaybettiğimiz, tren kazasında kaybettiklerimizi konuşuyoruz sabahtan bu yana. Sayın Bakan sinyalizasyon şart değil, olmazsa olmaz değil diye bir cümle kullandı. Tabii takdirlerinize sunuyoruz. Fazla bir şey söylemiyoruz. O zaman tabii arabaya fren de gerekmez, sinyal lambası da gerekmez, ayna da gerekmez, yollara trafik işareti de olmazsa olmaz değil. Nitekim olmadığı yerlerde var dünya üzerinde. Ama bir kez daha hatırlatmak lazım. Gerçekten Ankara-Konya hızlı treninin şu ana kadar o bölgesinde herhangi bir kaza bugüne kadar olmadıysa, düne kadar olmadıysa bu bir mucizedir. Mantıken hani mahkemelerde deniyor ya, yaşamın akışına aykırıdır. Ve o hattı kullanmış olan bütün vatandaşlarımızın aslında isterler ise, kimseyi de galeyana getirmiyoruz bu arada buradan, mahkemeye dava açma hakları bile vardır. Potansiyel olarak sinyalizasyonu olmayan bir tren hattında yolculuk etmek, yani şöyle ufakça şey edelim, kuleyle bağlantısı olmayan bir uçakta uçmak gibi bir şeydir. Bunun hafifletilebilecek bir tarafı yoktur. Daha fazla üstüne de konuşmayayım. Konuşanlar konuşuyordur zaten. Bugün birazcık enteresan gelişmeleri konuşacağız. Şimdi sabah Sayın Kılıçdaroğlu Sözcü Gazetesi'ni ziyaret etti. FETÖ operasyonlarında ilginç şeyler oluyor. Biz sabah gene bir dalga, Aselsan ağırlıklı savunma şirketlerine bir operasyon dalgası yürütüldü. Dün sevgili Barış Terkoğlu tehlikenin farkında mısınız diye bir yazı yazdı ve ilginç tahliyeleri dile getirdi. Bugün de Yeni Şafak gazetesi yazarı Hasan Öztürk'ten bir paragraf, sonra sevgili Barış Terkoğlu'na biraz ne oluyor diye yorumlatacağız. Şöyle oluyor sanıyorum diye yazmış Sayın Öztürk. FETÖ'cüler davalar boşa çıksın ya da ifşaat olsun diye ilgili ilgisiz birçok ismi bu meseleye eklemlendiriyor. Yakın geçmişte Ergenekon davasında yaptıkları gibi. Ardından devam ediyor, Sözcü'ye açılan davaya değiniyor Sayın Hasan Öztürk ve diyor ki ama bu isimlerin FETÖ'cü olduğuna kimseyi inandıramazsınız. Emin Çölaşan'ı, Necati abimizi. Kimseyi inandıramazsınız. FETÖ ile kol kola girdiklerini söylemek başka, FETÖ'cü olduklarını söylemek başka. Şimdi Sayın Hasan Öztürk burada da böyle yarı üstü imalı FETÖ ile kol kola girmişler demeye çalışıyor ama öyle bir şey olmadığını kendisi de biliyor. Cumhuriyet Gazetesi yazarı sevgili Barış Terkoğlu'na telefon attığımızda soralım. Barış, çok teşekkürler yayınımıza katıldığın için.
Ben teşekkür ederim.
Şimdi aslında yani dün çok konuşuldu. Senin yazında verdiğin o envanter, kimin ne olduğu, evet, kimin nasıl alınıp nasıl tahliye edildiği. İşin ucu enteresan bir sürece giriyor gibi bir hissiyat var herkeste. Sözcü soruşturmasıyla birlikte bambaşka bir hal almış gibi gözüküyor. Bir yorumlar mısın? Ondan sonra birkaç tane daha sorum olacak sana.
Tabii ki. Şimdi şöyle. Esasında ben dün bunu hani oturup belli bir süredir kafamda olan ve aslında herkesin kafasında olan aksaklıkları toplayarak dile getirmiş oldum dünkü yazıyla. Ama bu benim veya Cumhuriyet Gazetesi'nin temsil ettiği veya muhalif bir kesimin rahatsızlığı değil sadece. Hatırlarsanız ben bu programa, yani sizin sunduğunuz programa daha önce konuk olduğumda, hemen bir önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri'de soruşturmaların gidişatıyla eleştirildiği, soruşturmanın gidişatını eleştirdiği bir konuşmanın arkasından programa bağlanmıştım. Ve orada bunu gündeme getirmiştim. Bugün siz biraz önce Yeni Şafak'ı okudunuz. Ve esasında ben dünkü yazımda da söyledim. Adalet Bakanı aslında birkaç gün önce bir itirafta bulundu. Biz yurt dışındaki hiçbir kurumdan FETÖ'nün terör örgütü olduğuna dair bir geri dönüş alamıyoruz. Yaptığımız başvurular reddediliyor vesaire diyor. Yani düşünün ki bir terör örgütüyle bir devlet kendisini dışarıda karşı karşıya geliyor ve anlatamıyor devlet kendisine. Bu, bütün bunları topladığınızda görülüyor ki aslında sorun sadece bir dizi muhalefetin, muhalif olan insanın veya eleştirel insanın ülkeye dair rahatsızlığından ibaret değil. Aslında rahatsızlık bir bütün olarak devleti yönetenler tarafından da görülüyor, dile getiriliyor ve ben bazı konularda şahidim. Çok açıktan dile getirmeseler de onların da eleştirileri var. Hatırlayın, bundan bir sene önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar FETÖ borsası vardı. Yani çok ağır bir iddiada bulundu. Evet. FETÖ soruşturmalarına bakan savcı ve hakimleri para karşılığı bazı tahliyeleri gerçekleştirdiğini iddia etti. Bu o dönem Türkiye'nin o kadar tartışıldı ki dilimize artık pelesenk oldu. FETÖ borsası ifadesi, tıpkı kumpas kelimesi gibi. Doğal olarak ben bizzat Türkiye'nin sadece bir kesiminde değil, bütününde bu soruşturmaların gittiği yerler konusunda soru işaretleri olduğunu biliyorum. Ancak sözlü soruşturması çok sembolik bir şey. Neden sembolik bir şey? Emin Çöleşan ve Necati Doğru. Yani her ikisi de artık hani söylememiz gerekir. Muhalefette yıllarca muhalif gazetecilik yapmış, muhalif yazılar yazmış. Hatta onlara yapılan eleştiriler de genellikle bu muhalefetin bazen bazı noktaları görmelerine engel olduğu şeklinde eleştiren insanlar bile onları söylemiş. Ve o dönemde iktidarla ittifak halinde olduğu, iktidar tarafından da dile getirilen FETÖ'ye en ağır eleştirileri yapmış, en ağır söylemleri kullanmış iki gazeteci bugün FETÖ soruşturmasının içerisine atılıyor, Sözcü gazetesi için atılıyor. Bakın, benim tanık olduğum bir şey var. Ben Oda TV davasında 19 ay hapis yattım. Hapiste yatmamıza neden olan şeyler bilgisayarımıza sokulmuş olan bir dizi kumpas belgesiydi. Ve bunları da kanıtladık ve beraat ettik. Zaten ona ilişkin bir sürü bilirkişi raporu oldu. Hatta bizzat FETÖ'cü hakim ve savcılar varken o bilirkişi raporları çıkmıştı.
Çıktı, doğru.
Şimdi o raporların içerisinde enteresan bir şey vardı. Hatırlayın, Ulusal Medya 2010 diye bir belge vardı. Evet. Göya Ergenekon örgütlenmesini yazmış olduğu medya belgesiydi. O belgede ne yazdığına geri dönüp baktığımda şunu görüyorum. Diyordu ki, örgütümüzün yayın organları Oda TV, Cumhuriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi. Şimdi o dönem Cumhuriyet Gazetesi'ni, Sözcü Gazetesi'ni, Oda TV'yi Ergenekon'un yayını olmakla bu belgeye dayanarak itham ettiler. Ve benim de aralarında olduğum bir dizi gazeteciyi, Cumhuriyet Gazetesi'nde de vardı yatanlar, hapis yattı bu yüzden. Ve bu FETÖ kumpasıyla gerçekleşti. Şimdi tam tersinden bu sefer Sözcü Gazetesi, zaten Cumhuriyet Gazetesi'nin başına gelenleri biliyorsunuz, tam tersinden bu sefer FETÖ'cü olmakla itham ediliyorlar ve şey yapıyorlar. Yani şimdi ortadaki o kadar ayan beyan apaçık bir çelişki var ki, bu apaçık çelişki artık Sözcü Gazetesi'ne yapılmış olan operasyonla birlikte gözümüzün içerisine sokuldu ve herkes bir dakika durun demeye başladı. Şu anda maalesef bir dakika durun lafının daha ötesine geçilmezse Türkiye çok daha büyük bir kaybı yaşayabilir diye düşünüyorum. İlk sorunuza böyle yanıt vermiş olayım.
Peki, şimdi bizim bu sözcü işi ve daha öncekilerle de gördüğümüz şöyle bir kaygı silsilesi var, daha büyük bir mesele. İşte ama FETÖ'yü desteklemiyor ama FETÖ'nün kullanabileceği argümanları dile getirmiş. Ya da işte sizin yazdığınız gibi filanca dışarıdan tweet atmış. Şimdi bunlar böyle bir mantıkla hukuk yürümez diye tahmin ediyoruz. Yani suçun şekli ve şemali ve suçu işleyen belli olmalı. İşte sen ona yakın duruyorsun veya bizim söylediğimize tam karşı duruyorsun. O zaman sen de FETÖ'cülerle aslında yan yana duruyorsun mantığının bir şeyi var mı? Tutarlılığı ya da en azından ne bileyim muhafazakar camiada bile ya bu böyle olmaz kardeşim diyen yok mu?
Evet. Şimdi bakın çok temel bir şey söyleyeceğim. Aslında bunu daha önümüzdeki dönemde de yazmayı düşünüyorum. Hı hı. Çok büyük bir treni kaçırdık. Ve hangi treni kaçırdık? Ben de dahil olmak üzere kendime eleştirinin başına koyayım. Neredeyse hepimiz konuşmalarımıza başlarken 17-25 Aralık öncesi ve 17-25 Aralık sonrası.
Doğru.
Şimdi bu aslında bize iktidarın yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin söyleminin oturtmuş olduğu bir söylem maalesef. Evet. Onun üzerinden gelen bir söylem.
Evet.
Şimdi 17-25 Aralık'tan önce de bu örgüt vardı. 17-25 Aralık'tan sonra da vardı. 17-25 Aralık'tan önce de bildiğimiz bazı eylemleri vardı. Örneğin Nedim Şener'in soruşturduğu Hrant Dink cinayeti bugün halen devam ediyor.
Tabii.
Ve onun içindeki bazı polislerin bu yapılanmayla ilgili olduğunu bugün değil bakın bundan 10 yıl önce de konuşuyorduk.
Biliyorduk tabii.
Evet. Şimdi 17-25 Aralık'tan önce de vardı, sonra da vardı. Ancak 17-25 Aralık çok siyasi bir sembol. Ne o? FETÖ'nün daha önce de ufak tefek şeyler olabilir. Örneğin Hakan Fidan'ın ifadeye çağırması veya dershaneler tartışması gibi. 17-25 Aralık FETÖ'nün savcıları eliyle Türkiye'de var olduğunu bildiğimiz yolsuzluk dosyalarını aslında kendi örgütü lehine iktidarı düşürmek için kullandığı bir eylemdi baktığınızda.
Doğru.
Ve biz maalesef FETÖ tartışmasında miladı oradan almaya başladık. Bu neye yol açtı biliyor musunuz? Bu şuna yol açtı. FETÖ ile mücadele AKP veya hükümet ne dersek diyelim bunun mücadelesi mi olacak? Yani bunun karşısındakiler ve yanındakiler diye mi sınıflandırılacak FETÖ mücadelesi? Yoksa tam tersine FETÖ ile mücadele bir devlet, bir hukuk, bir ne diyelim siyasi etik ne dersek diyelim bunun tartışması mı olacak? Eğer ikincisi olacaksa farklı kriterler koymanız lazım. Mesela şunu diyebilirsiniz. 17-25 Aralık erken bir tarih. Milli Güvenlik Kurulu'nun yani Doğru. devletin en üst kurulunun terör örgütü ilan ettiği tarihe esas alınmalı dersiniz. Veya dersiniz ki bir terör örgütüne milat olur mu kardeşim? Bir örgüt veya örgüt bile olmasa bir insan suç işlediği tarih isterse 15 yıl önce olsun, 17 Aralık'tan isterse 8 sene önce olsun ne dersek diyelim işlemiş olduğu bütün suçları kapsamalı diyebilirsiniz. Ancak siz getirip bunun başına 17-25 Aralık'ı koyduğunuz zaman aslında bir paradigmayı da dayatmış oluyorsunuz. Ne o paradigma? AKP'nin yanında olanlarla karşısında olanlar. Hmm. Ve Türkiye'de maalesef hukuk devletin nosyonunu içselleştiremediğimiz için suç olanla intikamı, öfkeyi birbirine karıştırıyor insanlar. Öyle ki hatırlayın hem Ergenekon davasında hem de bu süreçte birbirine husumet besleyen insanlar... Evet. Birbirine hakaret etmek yerine FETÖ'cü veya Ergenekoncu diyebiliyorlar. Bu öyle kalsa yine iyi dersiniz ki işte insandır, zaafları var. Ancak görüyorsunuz ki artık iddianamelere bazı yakıştırmalar girmiş durumda. Yani nasıl yakıştırmalar girmiş durumda? Örneğin önce şuna inanıyorlar. Atıyorum Gezi direnişinin FETÖ parmağı olduğuna inanıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki bu adam da Gezi direnişini destekliyor. Herhalde FETÖ'cüdür. Yani sonuçta aslında bir örgütle bağınızın olabilmesi için verilmiş olan Yargıtay kararları var. Bir insanın örgüt üyesi sayılması. Evet. Yani sahte kimlik taşımasından kod isme kadar örneğin. Doğru. Bu örgütler altında sizin FETÖ'cü sayılmanız için de kriterler var. Mesela örneğin Sözcü dosyasında da var böyle bir kriter. Bu adam mesela Sözcü'nün patronu için yapmışlar bunu. Bankasya'da hesabı var mı? Bu örgütün derneklerine üye mi? Örneğin bu örgütün üyeleriyle bir iletişimi var mı Aynen. telefonla veya yüz yüze?
Tabii.
Bunların hiçbirisine bakılmadan insanlar sadece ideolojik söylemi, siyasi söylemine bakılarak bir tür FETÖ'cü etiketi yapıştırılmaya başlanıyor. Ve bu da son derece siyasi nedenlerle yapılıyor. Yani muhalefetteki insanları susturmak için yapılıyor. Ve bu iki şeye yol açıyor. Bir tanesi maalesef ama maalesef FETÖ meselesinin aslında tüm Türkiye'nin sorunu olması gereken bir meselenin. Yani AKP'li, CHP'li, MHP'li, HDP'li ne dersek diyelim. Herkes buradan çekti bakın. Herkes çekti.
Doğru.
Tüm Türkiye'nin sorunu olması gereken ve esasında en önde hukuk devletinin temsilcileri olanların olması gereken bir hesaplaşmayı kaçırıyoruz.
Hı hı.
Öte yandan ikincisi benim yazımda anlattığım meseleye geliyorum. İkincisi şuna yol açıyor. Bazı insanlar, savcı, hakim veya siyasetçi, iktidar görüntüsünün, iktidar kılıfının altına giriyorlar ve ondan sonra art niyetlerini, ikinci niyetlerini gerçekleştirmeye başlıyorlar. Ve hepimizin tuhaf bulduğu, bu tahliye nasıl oldu, bu insan nasıl kaçtı, bu insanın serveti nasıl iade edildi veya tam tersine bu insan nasıl tutuklandı, bu insan nasıl FETÖ'cü sayıldı, bunun hakkında nasıl iddianame yazıldı demiş olduğumuz olaylar olmaya başlıyor.
Bazı köşe yazılarında, seninkinde de galiba ufacık bir ima vardı. Bir uzlaşı ihtimalinden yaklaşık 3 aydır bahsediliyor. Hatta seçim sonrası bir toplu aftan, öncesinde belki bir toplu aftan bahsediliyor. Haksız yere hapis yatan çok insan var FETÖ sürecinde. KHK'larla ihraç edilen, hiç alakası olmayan örgütlü insanlar. Ama böyle bir ihtimal gerçekten mümkün mü senin yazdığın gibi bir şey? Veya bunun kaynağı nedir sence?
Şöyle, şimdi birincisi, bazı fısıltılar halinde, yani şöyle ki, şunu söyleyeyim öncelikle. Bir kere Türkiye'de af meselesi veya infaz yasasındaki değişiklikler tartışması her zaman, bakın çok tesadüfen tartışmayız bunu. Ya kitlesel tutuklamaların vesairelerin olduğu, hatırlayın 12 Eylül veya işte 12 Mart vesaire gibi, hani Türkiye'nin altüst oluşlarından sonra böyle bir toplu tutuklamalar dalgasının arkasından bunu tartışırız ve toplumsal bir talep olarak dile gelir o zaman. Bazı davalardan değil, artık bütün olarak. Öte yandan ikincisi, yargının çok silsile halinde hatalar yaptığı, arka arkaya tekrarladığı ve işin içinden çıkılamadı. Açıkçası bir sıfırlayalım derler. Mesela imar affı da böyle olmuyor mu? Bakıyorsunuz belediye göz yumuyor. Artık işin içinden çıkalım. Hadi bir imar affı yapalım. Hadi bir vergi affı yapalım.
Tabii.
Esasında ben çok uzun süredir buna dikkat çekmeye çalışıyorum. FETÖ meselesinde de bir el sanki FETÖ'yü hukuki hesaplaşmadan, aslında yani sadece FETÖ'cü diyebileceğiniz insanların üzerindeki hesaplaşmalardan çıkarıp ıvırla zıvırla onunla bununla şununla herkesin katıldığı bir torba yaratarak sonra da bakın, yani bu torba sizin önünüzde olsa, belki benim de önümde olsa, bunun içinden çıkamazsınız
diye.
Burada bir belki de af ilan etmek gerekiyor demek zorunda kalabilirsiniz. Buraya doğru sürüklediler. Ben burada bir moda tabirle üst aklın olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle bu soruşturmaları buraya doğru sürüklediklerini düşünüyorum. İkincisi, gördüğüm kadarıyla bakın bu işin içinden çıkamıyoruz. Aşağı yukarı herkesin, bakın bugün bakanların kardeşi içeride.
Doğru.
Bakın bugün bazı, mesela Cumhurbaşkanı'nın oğlunun, ben yazdım işte benim yazımda var, iki tane ortağı bu soruşturmaların içerisinde. İşte AKP'li pek çok siyasetçi. İşte biliyorsunuz birbirleri arasında kavga, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, hükümet sözcüsü kamuoyunun gözünün önünde kavga ettiler birbirlerini FETÖ'cülükle suçlayarak. Şimdi kendilerinin de karışmış olduğu böyle bir durumda acaba bazı şeyleri değiştirerek bu konuda bir çözüm bulabilir miyiz? Herkesi değil tabii ki, ama bir çözüm bulabilir, bir tür af yaratabilir miyiz? Konuşulduğunu biliyorum. İkincisi, öte yandan da bir süredir karşı yayınları da takip ediyorum. İşte en son dün Emre Uslu orada dile getirdi. Aslında bir tür çözüm sürecini dile getirebilecekleri, çözüm sürecini ele alabilecekleri. Yani aslında Türkiye'de zaman zaman PKK meselesinde de konuşuldu, başka konularda da konuşuldu. Oturup herkesin bir ölçüde belli durumlarda feragat ederek geri çekileceği ve bazı açılımların yapılacağı bir süreç konuşulduğunu ben görüyorum, duyumlar alıyorum. Zaten kamuoyunun önüne de yansıyor bunun sonuçları. Bu çok tehlikeli bir şey. Şu açıdan keşke bu noktaya biz hiç gelmesek. Keşke sadece suç işleyen insanlar yargılansa. Keşke sadece suç işleyen insanlar cezalar çekseler. Öte yandan söylemi nedeniyle onun dershanesine gittiği, onun bilmem nesine para yatırdığı nedeniyle değil, bu tür insanlar da sadece vicdani rahatsızlıklarıyla baş başa kalsalar diye düşündüğüm bir dünyayı hayal ediyorum. Ama bunu yapamadığımız için biz geldiğimiz noktada maalesef FETÖ soruşturmaları hızla bir enkaz haline dönüştürülüyor. Sistematik olarak enkaz haline dönüştürülüyor ve bunun karşında da önümüze, bakın bu işi de ancak böyle temizleyebilerek af dile getiriliyor.
Çok kısacık bir de şeyi sorayım. Yani biz bir anda böyle bir hani hakikaten dengeli bir pazarlık, karşılıklı birbirini yoklama hali, bunda bir uzlaşı bulur muyuz derken, örneğin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde her gün, hatta günde iki kere, işte savunma sanayinde 40 kişi, bir sabah kalkıyorsunuz gene 45 kişi. Hani bir tarafta da Nalıncı hep bir tarafı kesiyor gibi gözüküyor. Ve hep aynı cenahı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ve onun iş yaptığı çevreleri eziyor gibi gözüküyor. Bunu nasıl yorumluyorsun? Yani siyasette yok, uzlaşalım.
Engel değil. Bunlar birbirine engel. Şöyle engel bakın değil, ben bundan önceki yazıda İmralı tutanaklarını yazdım. Bütün olarak İmralı tutanaklarının başından sonuna okuduğunda hafızayı beşer nisyanla mahludur unutmuşuz.
Doğru.
Bu görüşmelerin yapıldığı sırada Abdullah Öcalan'ın avukatları tutukluydu. Yani Abdullah Öcalan'la devlet görüşürken Abdullah Öcalan'ın avukatları tutukluydu Türkiye'de. Yani bir suçlu olarak suç işlemiş bir insanın avukat tutma hakkı vardır ya. Bunları tutuklarken devlet kendisi görüşüyordu. Sadece onlar değil, belediye başkanları tutukluydu vesaire de, milletvekilleri tutukluydu. Var İmralı tutanaklarında bunun görüşmeleri, nasıl kurtulur, ne olur falan. Şimdi bunlar birbirine engel değil. Zaten dikkat edin, İçişleri Bakanı geçen hafta çok enteresan bir açıklama yaptı. Dedi ki, ben yanılıyor olabilirim ama 200 bin üstündeki, şu an çünkü şifaen konuşuyorum, 200 binin üstünde insanda baylok olduğunu söyledi. Bakın 200 binin üstünde insan. 200 bin insana bir günde operasyon yapamazsınız. Ne olacağını bilemezsiniz. Yani bu çok stratejik bir tartışmayı da beraberinde getiriyor bu mesele. Ve bunların içinde 90 bin küsürünü, gene yanlış hatırlıyor olabilirim ama 100 bine yakın insanın da baylon fiilen kullanan insan olduğunu söylüyor. Doğal olarak bu soruşturmalar, bu operasyonlar yapılıyor. Yapılmaya da devam ediyor. Ve hani gerçekten FETÖ'cü olan insanlara karşı da yapılması da gerekiyor. Çünkü nihayetinde bu insanlar suçlu işleyebilirler. Doğru. Ama öte yandan da bu bir şekilde FETÖ'yle bir yerde tabiri caizse barış içinde bir arada yaşama veya detant halinin politikaya geçirilmesine çok engel değil. Ancak benim dikkatimi çeken bir şey var. Bunu daha önce de dile getirdim. Bu yazıda da dile getirdim. Mesela ben diyorum ki, daha önceki yazıda yazmıştım. Bu sabah bu gazeteyi okurken siz muhtemelen bir yerde FETÖ yok. Gerçekten de oluyor. Bugün oluyor, yarın da olacak ve pazartesi de olacak. Bu kesin. Genelde dikkat edin. Askerlere oluyor, polislere oluyor, yok işte öğretmenler oluyor, şunlara bürokratlara oluyor, bakanlık çalışıyor. Ya hiç mi hakim savcı olmuyor? Evet. Onu da şaşırıyorum.
Evet.
Çünkü benim bildiğim Fethullah Gülen yapılanması en eskiden itibaren, yani Fethullah Gülen'in ilk konuşmalarından itibaren en güçlü olduğu, en örgütlenmeye önem verdiği yer neresiydi hatırlayın? Yargıydı.
Yargıydı.
Fethullah Gülen kendi takipçilerine daha hani 30-40 yıl önce yargıya girmeleri gerektiğini söylüyordu. Orada bulunmaları gerektiğini söylüyordu ki ne kadar stratejik bir şeymiş. Hakim ve savcılar eliyle Türkiye'ye neler yaptı? Hala içinden çıkamıyoruz. Yani hala Ergenekon davasının, Balyoz davasının vesaire. Yani o kadar stratejik bir şeymiş. Bir tane albayın vereceği zarardan çok daha fazla. Bir tane savcı tuttu, Genelkurmay Başkanı'nı tutukladı.
Tutukladı, doğru.
O açıdan düşündüğümüzde Türkiye'de şunu da tartışamıyoruz son dönemde. Yargının içinde acaba bu temizlik yeteri kadar yapıldı mı? Ben insanlara dikkat edin, alın tutuklayın gözaltına alın falan demiyorum. Asla öyle bir şey söylemem. Benim görevim o değil, gazetecinin görevi o değildir zaten. Ben sadece Türkiye'de hukuk devleti adına bir endişemi dile getiriyorum. Çünkü bizzat karşı karşı olduğum bazı hikayeler var. Mesela şu anda açıyorsunuz. Yargı imamı tutuklandı ve ceza aldı, biliyorum, baktım ceza da almış. Bir de bir yerde yargı imamı ceza aldıysa siz şuna demez misiniz? Ya bu yargı imamıyla, kimin peki imamıydı? Hangi yargıçların, hangi savcıların imamıydı?
Onlar nerelerde, ne yapıyorlar?
Şimdi bir baktım bu imamın telefon kayıtlarına bakıyorsunuz. Telefonla en ilişkili olduğu savcılar, hakimler falan hala görevde. Adliye lojmanına girmiş çıkmış hala bu hakimler, savcılar orada. Doğal olarak ya bu kişiyi adliye imamı olarak yargılamakta bir hata var, ya da yargıladığınız, ceza verdiğinizse şu anda hala bu insanların savcılık ve hakimlik yapıp belki size, belki bana, belki yarın Sözcü gazetesine veya başka birine açtığı soruşturmalara şüpheyle yaklaşmakta fayda var. O açıdan ben Türkiye'de bu meseleyi hem siyasi iktidarın tasarruflarından koparacak, hem de hukuk devletin içerisinde gerçekten gerekirse en önemli mesele olmaya doğru götürecek bir adım olmadığı sürece biz bir enkaza doğru yuvarlanıyoruz. Bunu söylemek istiyorum sadece.
Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli ve önemli uyarılar. Gerçekten bir enkaza doğru yuvarlanıyoruz. Adalet bunun içinden sonunda çıkamayacak ve çıkamayacağı kadar da büyütmeye kararlı gözüküyor. O üst akıl Barış Terkoğlu'nun da dediği gibi. Ha bunun içinde Amerika ile uzlaşma vardır. Uzun vadede işte bugün hava büyük tantanayla gösterilen hava operasyonlarımız evet çok kıymetli. Ama 15 gün önceden davulunu çalmaya başlıyorsanız bir operasyonun herhalde terör unsurlarının da oradan kaçacağını, orayı bırakacağını, kısmen sizin kontrolünüze terk bile edebileceğini kabul ediyorsunuz demektir. Seçim sürecine girdiğimizi de unutmayalım. Her seçimden önce ne oluyor? Bir operasyon yapıyoruz doğal olarak. Yine de askerimizin ayağına taş bile değmesin. Daha hava operasyonlarıyla gidiyoruz. Hava kış. İnşallah sahaya inmelerine gerek de kalmaz ama dediğimiz gibi orada görev yapan ordumuzun ayağına taş bile değmesin istiyoruz bu süreçte. Geçelim günün popüler kültür meselesine. Amerikalı ünlü oyuncu Sarah Jessica Parker, Sex and the City dizisinden tanıdık. Türkiye'de de çok sevildi. Birkaç kere de gitti geldi, tatil de yaptı hatta Türkiye'de. New York'ta evinden çıkarken görüntüleniyor. Elinde bir tane kitap var. Normal şartlarda kimse bilmez. Çünkü Sarah Jessica Parker hakikaten New York'un göbeğinde yaşıyor ve sokakta böyle geziyor. İnsanlar rastlayabiliyorlar. Elindeki kitap önemli. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın Seher kitabının İngilizce çevirisi Dawn Şafak adıyla çevrilmiş. Ve Sarah Jessica Parker'ın elinde görünen bu kitap sonra New York Times'a da haber oluyor. Sürpriz bir şekilde. Ve sosyal medyada trend topik olmaya doğru yürüyor. 12 tane öykü var Seher'in içinde okumuş olanlar için. Bazı çizimler de var Selahattin Demirtaş'ın Edirne Fethi bir cezaevindeyken yazdığı öyküler ve bazı çizimleri. İşin siyasi kısmını bir kenara koyalım ama bir yazarın elinde bir kitabın görünmesi nedir? Bir oyuncunun elinde popüler kültürün önünde bir kitabın görünmesi ne anlama gelir? Gazeteci yazar arkadaşım sevgili Nilay Örne'ye soralım. Telefon hattımızda istedik. Nilay çok teşekkürler yayınımıza katıldığın için.
Rica ederim, merhabalar. Ben teşekkür ederim. Şimdi soruna cevap, çok fazla cevap var. Sarah Jessica Parker'ın elinde gözükmesi bence başka bir şey. Bir oyuncunun elinde gözükmesi başka bir şey. Ama genel olarak ikisi bir arada. Şunu söyleyebilirim, bir popülerleştirme getirdiği yani aşikar değil mi? İşte Vogue'da ya da başka yerde onu okumayacak olan insanlar bile kitabı okuyorlar. Bizim Türkiye'de de çok karşılaştığımız bir durum zaten bu. Kitabın popülerleşmesi bir görüntü ya da nesne olmasa. Ama şimdi ben bugün sen söyledin trend topik oldu ve yazılanlara şöyle bir baktım. Tabii ki çeşitli taraflara çekiliyor. Sarah Jessica Parker sonuçta Sex and the City ile bambaşka bir yere konulan bir karakter. Türlü türlü şeyler söylenmiş. Eline verildi, o kitap onun eline nasıl geçti vesaire ama şu tarafını vurgulamak lazım. Sarah Jessica Parker artık bir yayıncı aynı zamanda.
Tamam, yani bu bilmediğimiz önemli bir şey. Söyle bir şey. Yani kitap basıyor aslında. Öyle mi?
Tabii tabii. Ya şöyle Hogarth'la o büyük bir anlaşma yaptı. Zaten orada büyük bir yayın evi ve yaptığı anlaşmaya göre zaten uzun zamandır oyuncu, modacı, çeşitli ayaklarını biliyoruz ya da Obama Sarah Jessica Parker'ı bir kuruluna aldı zamanında. Belki takip edenler bilirler 2009'da. Hani bir kültür kurulu vardı Obama'nın. O da danışmanlarından biriydi. Yani zaten akıllı bir kadın. Yani hani ve kültürlü kitabı çok okuyan çok bir kadın. Okuyan. Bu böyle bir imajı zaten var Amerikalılar bilenler açısından. Ama son iki yıldır sanırım bunu yapıyor. Daha doğrusu başladı ama ilk kitabını daha yeni 2019'da yayınlayacak. İlk kitabını derken şu, Sarah Jessica Parker kendisi de bir çocuk kitabı yazdı bildiğim kadarıyla. Ama şimdiki alanı şu, her yıl 3-4 yazar bulacak, kitap bulacak ve onların kreatörlüğünü yapacak. Yani bir tür yazar koçluğu yapacak. Tabii bu yazabilen insanlar arasından seçiyor bu insanları. Güzel konular ve kitaplar seçiyor ama yani kendisi ay editör olarak şunu yap böyle yaz demiyor. Ama kendisine dokunan kurgu ve farklılıkları yansıtan şeyleri seçeceğini açıkladı. Ve böyle bir büyük bir anlaşma yaptılar. Bu sene mesela Bunun için dikkat çekici. 2019'da yayınlayacağı, onun seçkisiyle yayınlayacağı yayın evinin ilk kitap Fatıma Farhin Mirza isimli bir Müslümanın Amerika'da Müslüman olmak üzerine yazdığı bir kitap. Ama kurgu ve çok, yani ben özetini okumuştum, çok güzel. Yani işte bir düğün için Kaliforniya'da aile buluşuyor ama hani Müslümanlık nerededir, yabancılarla evlenilebilir mi, aile nasıl gidecek? Yani bizim için bir yer kitabında adı zaten. Yani hepimiz için, göçmenler için de aynı muhabbetler söz konusu. Öyle bir kitap seçti. Şimdi Sarah Jessica Parker ve Demir Taş'ın kitabı söz konusuysa, ben mesela bir yerde haber başlığı atarken buradaki haberin normal çevirisini ya da trend topik olduğu yerine şu başlığı atmak isterdim biraz okuyup. Sarah Jessica Parker Selahattin Demirtaş'a yeni bir kitap için teklif götürür mü?
Güzel. Bir adım ileriye taşıyalım hikayeyi.
Evet, çünkü yani bu şimdi yani Sarah Jessica Parker'daki kitap Nisan 2019'da yayınlanacak bir kitapmış. Tabii. Ben de ona bakınca gördüm. Yoksa hani orada yayınlandı zannettim ilk önce. Ama yayın evininle bağlantıları nedeniyle o kitabı okuyor. Ve tam da Sarah Jessica Parker'ın istediği şey bu. Belki de onu onun line'ı olarak, hani onun çizgisindeki kitaplar olarak yayın evi belki de yayınlayacak. Anlatabildim mi? Sarah Jessica Parker'ın seçkisi olacak belki de. Anlaşırlarsa. Yani ben onu bile düşündüm. Çünkü bu başka bir yayın evi ama Hogarth'ın pek çok, hani bizde nasıldır? Alfa grubun aynı zamanda kapı yayınları vardır. Artemis'i vardır. Tabii. Everest'i vardır.
Alt markaları vardır.
Alt markaları vardır. Bunlar da böyle gruplar var. Belki de tam Sarah Jessica Parker'ın aradığı iş çünkü o. Anlatabildim mi? Bir
evet,
etnik
yani
kültür arıyor, kurgu arıyor, farklı hikaye arıyor, siyaset arıyor ama siyaseti siyaset gibi anlatmayan insan arıyor.
Bu çok enteresan. Biz hiç böyle yayıncı, yazar gözüyle bakmamıştık hikaye. Kimse de bakmadı herhalde muhtemelen. İşte bu reklam manevrası, PR kokan hareketler falan diye düşündü ama bunu yaptırabilmek de kolay bir şey değil. Senin dediğin
tabii
gibi
ki
gerçekten bir yazarı okuyup bir sonraki adım için, çünkü sonuçta bu işin bir de ticaret ayağı var, satabileceğini tahmin edeceği bir yazar arıyor değil mi?
Evet, tabii ki.
Peki yani sana bunu düşündürten mekanizma sonrasında nasıl işler? Böyle bir kitabı okur, beğenir, Türkiye'deki yayın evi aracılığıyla mı temasa geçer, sonrası nasıl yürür?
Tabii Türkiye'deki yayın eviyle mutlaka görüşüyorlardır ama yeni bir kitap içinse bence adamla bile görüşür bir şekilde, görüştürülür. Ama bu kitabı kendi seçkisi olarak yayınlamak isterse yine de yayın evi üzerinden konuşur diye düşünüyorum. Tabii ki oradaki büyük yurt dışındaki yayın evleri bu işleri çok daha farklı şekillerde hallediyorlar ya. Yani fuarlar oluyor, orada görülüyor, tabii, alınıyor, aracılar var. Yani çok büyük bir şey bu. Nasıl oraya gitti? Yani onu tahmin edebilirim ama atmasyon bir şey söylemeyeyim de. Yani sonuçta bence Sarah Jessica Parker'ın tam ilgilendiği alan. Ve ya bu kitap ya yeni kitap. Yani ben öyle düşündüm mesela bütün bu şeyi okuyunca. Onun için de sana yani aksettiriyorum bu durumu.
Tabii.
Bir düşün, yani sen de deneyimli bir gazetecisin. Ben bu sonucu çıkardım yani. Hani değil mi? Çünkü yani Amerika'da yaşayan Müslüman bir aileden başlayıp Türkiye'de yani cezaevinde olan bir parti liderinden bahsediyoruz yani.
Doğru. Bir de istersen hani birkaç tane daha yazarımızın bu yabancı dilde çok basıldığını duyuyoruz bu arada. Sevgili Ece Temel Kur'an sık sık
evet,
paylaşıyor. Farklı dillerde kitapları yazılmaya başlıyor.
Evet, evet.
Farklı bir bakış mı var Türk yazarlara? Dışarıdan baktığında ne görüyorsun? Bir dönem sadece Elif Şafak konuşuyorduk ama şimdi çok daha farklı kalemleri. Hasan Ali Toptaş'ın mesela Almanya'da çok iyi çevrildiğini duyuyoruz. Türk yazarların dışarıdaki şansı ya da Türkiye'de yazan yazarların diyelim, dışarıdaki şansı nasıl gözüküyor?
Yani tabii ben bu bahsettiğimiz insanlar çok çok iyi yazarlar. Hı-hı. Yani Hasan Ali Toptaş belki Türkiye'de o kadar satmamıştır ama Yani mesela ben yayıncısı da benim de yayıncım olduğu için dedi. Yani bir röportaj oldu. Mesela Hürriyet'in göbek sayfalarında Çınar Özkay bir röportaj yaptı. Ondan sonra bir böyle bir hareketlenme, patlama oldu dedi. Ama satıştan çok yazarlığında çok büyük övgü olan, çok beğenilen bir yazar. Yani satış onun kriteri midir bilmiyorum. Ece Temel Kur'an bir anlamda öyle. Hani Elif Şafak diyorduk ama Elif Şafak zaten İngilizce yazıp oradaki bağlantılarıyla da var olabiliyordu ama atıyorum Yaşar Kemal şimdi Huzur'u da çeviriyorlar. Ahmet Hamdi Tanpınar çok güzel bir kalem. Hepsi bunların güzel bir kalem ama tabii senin sorunda ki hissiyatla bakarsak şunu ele alabiliriz. Türkiye'ye, Türk yazarına ilginin bir büyümesi var olabilir. Çünkü Türkiye yani çok kritik bir yerde, çok önemli bir oyuncu. Bir burada yaşayan insanları da insanlar bir şekilde tanımak istiyorlar. Yani her şeyi klişelerle tanıyorlar.
Doğru.
Yani Amerika'da soldan sağa mı yazıyorsunuz, sağdan sola mı yazıyorsunuz diyen insan vardı bana. Anlatabiliyor muyum? Yani Arapça yazıyoruz falan zannediliyor. Şimdi biraz daha genç nesil daha farklı, daha anlıyor. YouTube var, sosyal medya var. Herkes birbirine daha yakın. Ve duyguları da insanlar bilmek istiyorlar bir şekilde diye düşünüyorum. Tabii ne kadar haklıyım bilmiyorum. Yani ben de yazan bir insan olarak, bu konuları ilgisi olan bir insan olarak söylüyorum. Ben, bir yayıncı daha güzel ifade edebilir belki bu anlaşmaları yapan, ama duygusal durumumuzu ve bu göçmen olmakla, siyasi baskılarla ya da toplumsal durumumuzla ilgili şeyleri merak eden, buradan nasıl bir yazar çıkar, nasıl bir yazın çıkar bunu merak eden çok. Bir de iyi yönetmenlerimiz var.
Tabii.
Yurt dışında kendini gösteren Nuri Bilge Ceylan'ı ele alalım. O adam da bu topraklardan çıkıyor. Bir Anadolu meselesi anlatıyor.
Yazan,
İstanbul'da değil, beyaz yakada değil. Onlara daha bile uzak bir şey anlatıyor.
Tabii.
Ama demek ki onlar da hissediyorlar o babalık ve oğulluk durumunu mesela. Ya da bir yerde sıkışmışlık hissini.
Harine,
sonuçta dünyanın her yerinde bu hisler var. Bunu güzel anlatabilen her yazar, her yönetmen her yerde ilgi çekebilir. Biraz bize bakmaya başlamış olabilirler diye düşünüyorum. Ama tabii bu Sarah Jessica Parker ve Selahattin Demirtaş ikilisi enteresan bir ikili. Kesinlikle konuşulmaya değer ve sadece Selahattin Demirtaş tarafından reklam yaptırmak istedilerle değil. Kadın da öyle bir kadın değil. Yani o öyle bir salak yani Paris Hilton değil yani. Hani kadına da kötü bir şey sunmayayım ama yani hani elimde bilmem ne tutayım. Ben bundan bir paye alayım ya da popülerlik kazandırayım. Öyle bir insan değil yani.
Çok teşekkürler. Hakikaten hikayeyi, haberi bir adım öne taşıdı sevgili Nilay Örnek, her zamanki
İnşallah
gazeteciliğiyle. Çok sağ ol. Hakikaten bunu şimdi araştıranlar arkasını çıkartırlar. Yıllarca çok güzel ekler yönetti ve her zamanki gazeteci refleksiyle diyor ki Selahattin Demirtaş'ın bir sonraki kitabını Sarah Jessica Parker'ın yayın evi basabilir. Hazır olun diyor. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Nilay Örnek'e. Şimdi bu bölümü böyle tamamladık. Cuma'ya da geldik. Biraz sanat konuşalım istedik. Marka konferansında haftanın ortasından itibaren çok ilham verici fikirler duyduk. Bunlardan bir tanesi uzun zamandır dünya sanat sahnesinde yapay zeka, virtual reality, elektronik bilişim, binaların hafızası, verinin hafızası konularına kafa yoran, hakikaten bize ne anlama geliyor bu diye merak ettiğimiz işlere imza atan gencecik bir sanatçımız Refik Anadol, en son yaptığı iş Los Angeles'ta çok ünlü bir mimar Frank Gehry'nin inşa ettiği Walt Disney Senfoni binasını dışına bir hani dijital sanat yerleştirmesi yaptı ki belki YouTube'dan arar izlersiniz. Biz onunla marka konferansı çatısı altında konuşup, buluşup, sohbet etme şansı bulduk. Çok nadiren, yani Türkiye'ye geldiğinde sık sık geliyor ama çok sık röportaj vermiyor. Bize konuştu RSFM'e, fotoğrafın tamamı için onunla konuştuk. Onunla en son projelerini, üstelik NASA için yapacağı en son projeyi konuştuk. Şimdi bu röportajı size sunalım istiyoruz.
En önemli markalarından Anadolu'yla birlikteyiz. Sanatçı diyoruz ama efendim yani yaptığınız iş dijital sanat belki kısıtlı kalıyor şu anda artık bunu tanıtmamaya. Nedir tam olarak yaptığınız, yarattığınız?
Çok teşekkür ederim. Medya sanatçısı ve yönetmenim aslında. Çünkü yaptığım şey tam olarak sanatta da bazen dahil olamıyor ama sanatın bir parçası olduğuna emin olduğum bir alan. Yönetmen diyorum çünkü çok büyük bir ekibe sahip olduğum şu dönemde özellikle kişilerin yönetimi de söz konusu. Yani bir film yapmak kadar aslında kompleks projelere dönüşüyor projeler. O yüzden aslında medya sanatçısı ve yönetmen daha dürüst ve doğru olduğunu düşünüyorum.
Peki yani hakikaten verileri o hale getirmek nasıl bir şey? Böyle hareket eden bir heykel, bir resim bambaşka bir şey oluyor onlar. Nasıl oluyor?
Yani aslında ilham kaynağı bilim kurgu. Yani yaklaşık işte 7 yaşından beri çok hayran olduğum birçok sinema yönetmeni ve düşünür kişinin hayallerine aslında biraz bakıyordum. Yani yakın gelecek hayalleri. Burada en çok dikkatimi çeken aslında şey oldu. Yani hem yakın gelecek heyecanı hem de 2011 yılında zaten İstiklal Caddesi'nin ses verileriyle bir heykel yapma şansım olmuştu Mimar Alper Derinboğaz'la beraber. O gün aslında ilk şeyi fark etmiştim yani. İnsanların aslında hep duydukları, hep bildikleri bir şeyin bile aslında bir veri sayesinde bambaşka bir forma dönüşebilme ihtimali. Ya da işte makinelerin kendi arasında iletişim, yani bir makine nasıl iletişim kurabilir? Nasıl bir dil kullanabilir? Bu dil nedir? Ya da bu bilgi, yani düşünsenize ilk defa insanlık tarihinde yani anıtlara, yazıtlara verdiğimiz bilgileri ilk defa makinelere veriyoruz. Yani belli ki hani insan oğlu olarak hani yolculuğumuzda ilk defa yaptığımız şeyin ne olduğunun biraz farkında. Tabii panikle farkında ama bir yandan da hani ilhamıyla beraber bir heyecan içindeyiz. Bence veri de yapay zekada ya da makinenin kendisindeki dillerde bir İngilizce, Fransızca, Türkçe kadar aslında çok değerli ve öğrenmesi gereken bir dil olduğunu düşünüyordum. Bunun için bu yolculuğa çıktım diyebilirim yani.
Peki siz o verileri verdiğinizde ne çıkacağını 3 aşağı 5 yukarı biliyor musunuz?
Bu çok güzel bir soru. Şöyle yani bu 7 yıldır özellikle algoritmalara çok araştırmaya başladım. Ben bilgisayar bilimcisi değilim ama yani tasarımcı ve sanatçı olarak öğrenmeyi tercih ettim. O zaman daha hızlı ilerleyebildim. Hem de bahaneleri yok etmeye de yaradı. O durumda şunu çok fark ettim. Bazı algoritmalar hakikaten çok ilham verebiliyor. Mesela işte atıyorum filmlerde kullanılan mesela denizleri, okyanusları yaratılan algoritmalar, sıvı algoritmaları, işte dağları, ovaları ve yeryüzlerini yaratılan algoritmalar. Ve bunun gibi yani biraz daha hani hayatı imite eden sentetik algoritmalar çok ilgimi çekmeye başladı. Tabii malum teknoloji, yani sanat sonuçta her bir sanatçı yaşadığı yüzyılın ya da anın bir aynası. Yani sanat aslında insanoğlunun hayalleri gibi geliyor bana. Düşünebildiği, üretebildiği bağımsız duygu ve düşünceler olduğunu düşünüyorum. Öyle olduğu zaman zaten her şey bir ayna gibi sanatçının aslında düşüncesine denk gelebiliyor. Teknoloji de böyle bir şey. Dolayısıyla hani şuraya gelmek istiyorum. Yani bir şekilde hayal kurulan şey aslında içinde olduğumuz anın kendisine dönüşüyor. Bunlar böyle çok ilham veren noktaları oluyor bu algoritmaların. Ve son olarak şey gibi nasıl işte atıyorum Rönesans döneminde bir ressam boş bir atıyorum tuval ve duvar üzerine dünyanın en iyi pigmentini, en iyi fırçasını kullanarak sanat yapabiliyorsa şu anda şunu denemeye çalışıyorum. Peki yapay zekanın öğrendiği, bildiği şeylerle bir fırça gibi alıp bir mekanı boyayabilir miyiz? Yani bir bilinçle bir mekan yaratılabilir mi? Ya da bu verilerle bir pigment gibi oynayabilir miyiz gibi. Bence bunları aslında araştırıyor. Bunları sorgulatıyor. Ve sonrasındaki duyguları, açılan yeni şiirselliği anlamaya çalışıyorum yani ekibimle.
Peki yapay zekanın mesela şeyi var mı? Duyguları olduğunu hissedebiliyor musun?
Şimdi çok güzel haber. Makine düşünmeyi düşünmüyor henüz. Ama düşünmeyi düşündüğü gün ki bu da çok uzak bir gün olmadığına değil. Çok eminiz. Yani malum işte şu anki hani halihazırdaki haberler işte Ayşegül Hanım'ın bugünkü sunumu açarken söylediği gibi yani bundan 2 hafta önce genetik olarak modifiye edilmiş bir insan şu an hayata geldi. Yani artık bu hani bu bir algoritma. Yani bu çok inanılmaz bir duruma götürüyor insanoğlunu. Dolayısıyla yapay zekanın da çok kısa süre sonra sadece biraz daha kuvvetlenmiş bir donanım desteğiyle her şeyi yapabilme ihtimali kuvvetle muhtemel gözüküyor. Fakat aynı miktarda da imkansız gözüküyor ilk defa. Çünkü her alanda olduğu gibi teknoloji insanlığın aynası değil mi? Yani iyi ya da kötü olmamız onun da iyi ya da kötü olmasına destek olacak. O yüzden bu biraz daha hani bizlerin sorularına ve hayallerine bağlı gibi geliyor.
Biz istersek yani olacak.
Bana öyle geliyor. Yani ama şu bir gerçek ki markaların, teknoloji devlerinin insanlık üzerinde her zaman teknolojiyi bir avantaj olarak kullanmaya da çalıştığını biliyoruz. Dezavantaj olarak da kullandığını biliyoruz. Ama ben hala işin şey tarafındayım yani. Daha yaratıcı düşünebilir miyiz yani? İşte insanı makinelaştırmaktansa makineyi insanlaştırabilir miyiz diye sormayı daha çok mantıklı buluyorum ve umut dolu buluyorum. O yüzden de işlerde belki bu soruları biraz daha 5 dakikalığına bile düşünebilmenin vereceği ilhamın ve belki dünyayı değiştirme potansiyelinin hayallerini kırıyorum.
Çok güzel ya. Çok çok keyif verici hakikaten. Yani yaptıklarınızı izlemek de bugün mesela hakikaten o Frank Gehry binasının üzerine kurduğunuz o hikaye inanılmaz bir şey.
Teşekkür ederim.
Nasıl izleyenler ne hissettiler?
Ya çok çok enteresandı. Birincisi özellikle kamusal alanda sanata bilinçli olarak başlayalı 7 yıl olduğunu fark ettim. İşte Yapı Kredi cephesindeki bu ilk kültür sanatın cephesindeki projeyle. Sonra 2014 yılından bu yana aslında zaten Amerika'nın hani 6 eyaletinde hemen hemen her kıtada şu an bir şekilde bir kalıcı kamusal alan projeme ulaşmıştım. Yani ve bunu her zaman fark ediyorum. Yani insanlar bir galeri ya da müzenin belli başlı ön yargılı deneyimlerindense hayatın her an her zaman ne zaman olduğuna hiç karışamadığınız bir her şey açık olan bir deneyimin daha dürüst ve daha yeni kılıcına ulaştırabileceğini hayal ettiğimi düşünüyordum. Dolayısıyla aynı hissiyat orada oldu. İlk akşam çok sessiz sakin başladı. 6-7 akşama çıktı sadece. Çünkü 7 günlük bir kutlamaydı bu. Ve ilk akşam böyle işte atıyorum 2-3 bin kişi geldi. Yolda duranlar hani çok tamamen rastlantısal. İkinci gün, ha bu arada gala akşamı da çok enteresandı. İşte Vali, işte Hollywood'un çok işte Steven Spielberg, işte Ridley Scott ve çok ünlü yönetmenler olduğu bir akşamdı. Hepsinin ortak şöyle bir şey geldi. İlk defa bilim kurgu hissiyatını film için değil de burada hemen karşımda bir binada ilk defa böyle bir hisseye kapıldık dedi. Duyduğum kadarıyla şeyin bir mail atmış bütün hemen o kendi içlerindeki diğer yönetmenlerin grubuna. Haydi kalkın çıkın evinizden. İlham verdiğiniz insanlar size ilham vermeye başladı diye.
Aa çok güzel.
O da çok anlamlı bir şeydi. Sonra işte her akşam daha arttı. Arttı arttı 10.000'lere ulaştı ve hani valine de son bir Facebook postuyla son akşam artık böyle çığırından çıktı hani izleyen ve çok çok şu enteresandı. Tabii Los Angeles öyle bir enteresan şehir ki 92 dil var. İşte her dil, din, ırk, arka çok renkli bir yer ve İstanbul'a çok da benziyor belli başlı tarafları. İnsanlar ilk defa normal evden çıkılan bir yer değil Los Angeles. Öyle evet. Hani biz de gördüğümüz gibi
sokağında yürünen pek bir şehir değildir.
Değil. İlk defa hani şehirde bir yeni bir yaşam alanı bulmuş. Böyle çok hakikaten çok bakımsız bir nasıl anlatayım yani kullandığımız yer geçici bir otopark. Hı-hı. Ve yıkılmak üzere bir yer ve son 3 günüydü resmen bu son 7 günüydü ve o garip yer bir anda bir hayata döndü. Köpeğini getiren, çocuğunu getiren, eşini, dostunu. Yani şunu fark ettim, sanatın olduğu yerde aslında hayat bir anda değişmeye başlıyor. Yani gündelik hayattaki işte beklentiler bir anda değişmeye başlıyor. Çok kuvvetli, çok değiştirici, çok dönüştürücü bir şey olduğunu fark ettim. Çok çok enteresandı hakikaten olarak.
Peki mesela ama bu binanın ve Los Angeles'ın da verdiği piramitlerde olsa gene aynı şeyi heyecan verir mi size? Bu, yani binanın ne olduğu ya da yapının ne olduğunu çok önemi var mı?
Biraz var çünkü bir şekilde hikaye daha dürüst bir şekilde bağlanabiliyor. Yani hakikaten çünkü soru çok net yani. Bu yapı, karşımızdaki yapı rüya görebilir mi ya da hatırlayabilir mi, öğrenebilir mi? Tabii ki bunu için büyük bir veriye ihtiyaç var ve bu soru da hani biraz kendi tamamlıyor. Çünkü yapının kameraları var, yapının bir arşivi var içinde, bir veri havuzu var. Hani böyle anlamlarla birleşince bence daha sadece zorlama bir teknolojik fetiş bir proje değil de gerçekten fikrin arkasında bir dürüst bir hikaye olduğu için bence insanlara daha fazla. Ki Eriyen Hatıralar sergisi de aslında bence o yüzden daha fazla insanla buluşma şansı olduğunu tahmin ediyorum.
Ya işte böyle terabaytlar falan bunlarla uğraşıyorsunuz. Şimdi İstanbul'dasınız. Buradan sonra ne var sırada, ne yapacaksınız?
Şimdi çok enteresan. Son bir yıldır NASA'nın JPL ekibiyle beraber bir flörtleşiyorduk. Sosyal görüşmeler vesaire. Öğrendim ki onlar da işte 2014 yılında bir kendi alanlarında yaratıcı bir ekip oluşturmuşlar. Ve resmen mood boardlarında, storyboardlarında yani ilham aldıkları sunumlara isterim çok koyuyorlarmış. En son demişler ki bir dakika bu kadar artık iş koymamayı tanışalım demişler. Bir sene önce konuşmaya başladık ve şu anda NASA JPL'nin Pasadena, Kaliforniya'daki ana binalarında bir kontrol merkezi var. Şu an Mars'ta olan sensörler, işte ISS, aklınızda bulunan NASA'nın iletişim kurmak zorunda kaldığı her şeyle iletişim kuran bir oda. İçinde 20'ye yakın bilim adamı devamlı bir 7/24 makinalarla iletişim kuruyor. Dediler ki biz burayı ve orayı da bir tane yerde böyle bir yuvarlak bir halka var. 80'lerin başında isminde mekanın ismini veren profesör ve bilim adamı orayı evrenin noktası alarak birçok hesaplama yapmış. O yüzden de oraya Center of Universe yani evrenin sanki orta noktası gibi bir isim vermişler. Tam oraya da bir heykel istiyorlar. Bu heykeli çalışıyoruz. Şu anda o yani dünyanın başka gezegenlerle kurduğu verilerle neler yapılabilir projesi. İşte bir yıldır açıklayamadım bunu. Böyle bir şeydi. Ne zaman açıklanır, ne yapılır, ne yapılır. Sonra işte 3 hafta oluyor galiba. Resmi olarak haydi buyurun başlayalım dendi. Çünkü bu madem NASA federal bir kurum öyle herkese çalışılamıyor ve farklı yönlerde geçiyor anlaşmalar. Olunca da böyle paylaşma şansı buldum.
Çok teşekkür ediyoruz. Çok heyecan verici, çok güzel. Hani Türkiye için çok umut verici bir hikaye ve gurur duyuyoruz.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
İnşallah çok daha güzel yerlerde, uzayda belki işlerinizi görme şansımız da olur.
Teşekkür ederim.
Ay'da görme şansımız olur. Sevgili Refik Anadol, onur duyduğum, konuk etmekten, gurur duyduğum isimlerden biriydi. Yayınımız devam edecek.
Siyaset.
Buna af denemez. Herkesin de aşağı yukarı artık öğrendiği üzere koşullu ceza indir.
Sağın dilini kullanmaya gelince biz sol ve sosyal demokrat bir partiyiz. Bizim sağda çözüm aramak yerine solun değerlerini topluma anlatmak, hatırlatmak ve benimsetmek gibi bir görevimiz var.
Ekonomi.
Türkiye ekonomisi bugün yaşadığı sorunları zaten yaşayacaktı. Amerika ile olan uluslararası siyasetteki gerilim yaşanacak olanları hızlandırdı ve toplu halde yaşanmasına neden oldu.
Teknoloji.
Video öyle bir aldı başını gitti ki mesela şu andaki çocuklar özellikle internette arama motoru olarak Google'ı değil YouTube'u arama motoru olarak kullanıyorlar.
Tarih.
Atatürk'ün sanki biyografisini anlatıyormuş gibi yalanlarla, iftiralarla dolu kitaplar türemeye başladı. Bir alternatif tarih yazmaya çalışıyorlar.
Türkiye'de lise mezunlarına sorsak Mondros nerededir diye muhtemelen iler sayısı herhalde çok fazla olmayacaktır.
Hatta magazin.
Aslında normalde de sokağa baktığımız zaman içeriğinin ne olup olmadığını fazla fark etmeden de el çırparak aynı ritimle bol bol İstiklal Caddesi'nde bile bir yolda geçerken duyuyoruz, çalıyorlar. Bir başka hanımefendi de kendi alışkanlıklarına uygun şekilde icra etmiş. Burada çok aksi bir şey görmüyorum açıkçası.
Fotoğrafın tamamına bakmak için adresiniz RSFM. Ahu Özyurt'la fotoğrafın tamamı salı hariç hafta içi her gün 15'te RSFM'de.